أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبه نستعين. اللهم صل على سيدنا محمد طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها، وعلى آله وصحبه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. Çok değerli, çok kıymetli dinleyenlerimiz, yeni bir Üsve-i Hasene programından bendeniz Ömer Çelik, siz değerli kıymetli dinleyenlerimizi Allah'ın selamıyla selamlıyor. Hepinize en kalbi, en derin hürmetlerimi, muhabbetlerimi, sevgi ve saygılarımı arz ediyorum. Gününüz mübarek olsun. Cenab-ı Hak gönüllerimizi, yuvalarımızı, işyerlerimizi, dünyamızı, ukbamızı sonsuz rahmetiyle, feyziyle, bereketiyle, lütfuyla, keremiyle doldursun. Kıymetli dinleyenlerimiz, Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem bir Medine sabahında yine ashabıyla oturuyor, onlara anlatıyor, öğretiyor, dinliyor ve cevaplıyordu Mescid-i Nebevi'de. Bir ara durdu ve şimdi yanınıza cennetlik bir adam geliyor. Şu an buraya gelecek ilk kişiyi dikkat buyurunuz, bu kişi cennetliktir. Efendimiz Aleyhisselam zaman zaman böyle cennetlik olan kimselere haber verirdi. Nereden verirdi? Cenab-ı Hak bildirirdi. Cebrail Aleyhisselam bildirirdi. Efendimizin bildirdiği kişilerde artık dünyada ölmeden cennetlik oldukları kesin kimselerdi. Hatta aşire-i mübeşşere diye de kaynaklarımızda işte cennette müjdenin 10 sahabe diye meşhur olmuşlardır. Başkaları da vardır. Efendimiz böyle buraya şimdi cennetlik bir adam geliyor deyince sahabiler Ensar'dan bir zatın geldiğini gördüler. Sakalından aldığı abdestin suyu damlayan, terliklerini eline almış bir sahabi idi bu. Başka bir gün ashabıyla otururken Efendimiz Aleyhisselam yine aynı şeyi söyledi. Şimdi yanınıza cennetlik bir adam geliyor buyurdu. Gelen yine aynı şahıstı. Üçüncü günde aynı olayı tekrar etti. Sevgili Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem o günkü sohbetini bitirip meclisten ayrılınca sahabiler de dağılmaya başladılar. Ama o adam geldi, namazını kıldı. Ensardan bir yaşlı bir zat. Genç sahabilerden Abdullah bin Amr, sevgili Peygamberimizin sallallahu aleyhi ve sellem cennetlik olduğunu söylediği zatın peşine düştü. Merak etti. Onu cennetlik yapan şeyi öğrenmek istiyordu. Fakat soruyu doğrudan bu şekilde de soramazdı. Yani sen ne yapıyorsun, kimsin, efendim senin hakkında şöyle buyurdu, sen ibadetin nasıl, imanın nasıl, ki bana bunu anlat da ben senin niye cennette olduğunu bileyim gibi sorması da edebe uygun düşmezdi. Aklına bir çare geldi. Gidip o zata böyle bir işi usulüne uygun yapmak için babamla tartıştık. 3 gün eve gitmeyeceğime yemin ettim. Eğer uygun görürsem bu süre geçene kadar seninle kalabilir miyim dedi. Cennetlik sahabi Abdullah'ın bu teklifini kabul etti. 3. gün sonunda Abdullah 3 gün adamla beraber misafiri oldu. Yani gece hayatını görecek, ibadetini görecek, infakını görecek, zikrini, fikrini, her şeyi görecek ki yani bu zaten baştan cenneti hak etmiş falan diyebilsin. 3 gün kaldı. 3. gün sonunda Abdullah bu süre boyunca o Medine'de Müslüman'ın gece namazına kalktığını görmediğini. Ama sakın bunu hareketli gece kalkmaya gerek yok falan düşünmeyelim. Buradaki olay böyle. Yani sahabinin de bir sıdkı var, adaleti var, zaptı var. Bir şeyi nasıl görüyorsa o şekilde aktarıyor. İlave bir şey katmak yok. Sahabe biz ne diyoruz? Hepsi odul diyoruz. Hepsi efendim adalet ve zapt sahibi diye sahabeye itimadımız var ya. Bunu görüyoruz. Yoksa biz aktaracak olsak ya ne olacak buraya bir de gece namazını katalım falan diye aklımıza gelebilir. Haşa. Şimdi diyor, üç gün kaldım diyor. O Müslümanın gece namazına kalktığını görmediğini, sabah namazına kadar uyuduğunu, sadece yatağında sağa sola dönerken Allah'ı zikrettiğini, işte estağfurullah gibi, la ilahe illallah gibi aklına geliyorsa o uykulu haliyle ve tekbir getirdiğini fark etti. O günleri anlatırken de şöyle dedi. Gerçi konuşmalar esnasında sadece güzel şeyler söylediğini işittim. Baktım, şöyle konuşmalar hep güzel şeyler. Bir gıybet yok, dedikodu yok. Üç gece geçince yaptığı ibadetleri neredeyse küçümseyecektim. Bunun üzerine ona dedim ki, aslında ben babamla tartışmadım. Ancak Efendimiz Aleyhisselam üç kere cennetlik bir adam geliyor dedi. Üçünde de sen çıktın geldin. Ben de senin yanında kalıp ne yaptığını görmek ve aynısını yapmak istedim. Ancak görüyorum ki sen çok da fazla bir şey yapmıyorsun. Seni Efendimiz Aleyhisselam'ın söylediği bu dereceye ulaştıran nedir? Çünkü sen cennetliksin. O dedi ki sadece gördüklerin. Sadece gördüklerin. Başka bir şeyim yok. Bu şekilde Ensar adam sakince bu cevabı verince yanından diyor ayrıldım. Fakat çok uzaklaşmadan beni geri çağırdı ve şöyle dedi. Ancak bir şey daha var bende. Ben kalbimde hiçbir Müslümana karşı kin, nefret ve samimiyetsizlik bulundurmam. Ve Allah'ın kendisine ihsanla bulunduklarından dolayı hiç kimseye haset etmem. Olay bu. Tekrar edeyim müsaadenizle. Tamam, benim ibadetlerim bu kadar. Gördüğün kadar fazlası yok. Halim bu. Ama benim bir de iç alemim var. Kalbi alemim var. Orada ben kalbimde hiçbir Müslümana karşı kin, nefret ve samimiyetsizlik bulundurmam. Ve Allah'ın kendisine ihsanla bulunduklarından dolayı hiç kimseye haset etmem. Bunun üzerine Abdullah bin Amr diyor ki, işte seni yücelten bu. Bizim yapamadığımız da bu. Cenab-ı Hak kıymetli kardeşlerim hepimizin kalbine böyle bir safiyet ikram eylesin. Böyle bir selim kalp ikram eylesin. Ve la tecaal, bak Cenab-ı Hak bize ne güzel bir dua öğretiyor. Haşr suresinin 10. ayet-i kerimesinde muhacir ve ensardan sonra gelenler, ilk muhacirler, ilk ensar, sonra gelenler, gerek Efendimiz zamanındaki Müslümanlar olabilir, sonra daha sonra bizlere kadar ki gelen Müslümanlar olabilir. وَالَّذِينَ جَاءُوا مِنْ بَعْدِهِمْ يَقُولُونَ. Sonra gelenler de şöyle dua ederler. رَبَّنَا غَفِرْ لَنَا, Ya Rabbi bizi bağışla. وَلِيْخْوَالِنَا الَّذِينَ سَبَقُونَ بِالْاِمَانِ, bizden önce gelip geçmiş bütün mümin kardeşlerinizi bağışla. وَلَا تَجْعَلْ فِي قُلُوبِنَا غِلَّا لِلَّذِينَ آمَنُوا, Ya Rabbi kalbimizde müminlere karşı zerre kadar bir gılış, bir kin, nefret, samimiyetsizlik bulundurma ya Rabbi. Rabbena. Bağfile Rabbena inneke gafurur rahim. Bizi bağışla ya Rabbi. Sen çok bağışlayıcısın, çok merhamet edensin. Dolayısıyla Cenab-ı Hak gönüllerimizi bu tür insanlara karşı, hele hele mümin kardeşime karşı bu bir menfi duygulardan arındırsın inşallah. Temiz hale getirsin. %100 temizleme mümkün olabilir mi? Onu da sorayım. İnşallah olur. İnşallah başaranlar olabilir. Ama bu işin de o kadar çok kolay olmadığı anlaşılıyor. Çünkü ayet-i kerimede Yüce Rabbimiz cennetten bahsederken وَنَزَعْنَا مَا فِي صُدُورِهِمِنَ غِلْدٍ اِخْوَانًا عَلَى سُرُورِ مُتَقَابِلِينَ, biz cennette müminlerin kalplerindeki o gilli, kin, nefret, samimiyetsizlik gibi böyle menfi duyguları kendi kudret elimizle söküp alacağız. Onlar birbirlerine tam dost ve kardeş olacaklar ve koltuklarda karşılıklı oturup muhabbet edecekler buyruluyor. Hicr suresinde bu ayet-i kerimenin tefsirinde Bursi Hazretleri rahmetullahi aleyh diyor ki, burada nezâne mâ fî kulûbihim gıldin ifadesi bize şunu gösteriyor. Dünya hayatında tabii bu kıskançlıklar, kin, nefretler biraz tabiatımın gereği olduğu için, fıtratta olan duygular olduğu için bunların %100 kazınması mümkün olmayabilir ve zor olduğu ifade ediliyor. ahirette de Cenab-ı Hak kudret eliyle, çünkü neza'a kelimesi ve nazihatı arkada olduğu gibi bir şeyi şiddetle söküp almak anlamına geliyor. Böyle kolaylıkla çekmek değil. Yani tereyağının kıl çekimi gibi değil. Yani bir diyelim ki ağacın kökünü sökmek gibi veya bir işte dikenlerden mikenlerden böyle ipekleri yünleri söküp alabilmek gibi bir şeyi zorla söküp almak anlamına geliyor. Cenab-ı Hak kendisi buyuruyor. Biz diyor söktük aldık diyor. Dolayısıyla bu tam anlamıyla bu menfi duygular cennette Yüce Rabbimizin kudret eliyle sökülüp alacağı ifade edilmiş oluyor. Ama biz yine de kalbimizi bunlardan selim hale getirmek için bir mücadele içerisinde olacağız. Bu konuda Cenab-ı Hakk'ın da bize yardımcı olmasını kendisinden talep edeceğiz kıymetli dinleyenlerimiz. Cennetin anahtarı olarak gösterilen en önemli hasletlerden biri Allah'ın verdiği bir nimetten dolayı hiç kimseye haset etmemek. Bunu başarabilmek. Allah Teala bilgi, düşünce, mal mülk, para pul, mevki makam, şan şöhret, vücut güzelliği gibi akla gelebilecek hemen her hususta insanları farklı yaratmış. Kimine bu nimetlerinden bolca ihsanda bulunmuş, kimine ise az vermiştir. İnnallaha yebsutu rızka limen yeşâhu ve yaktir. Allahu yebsutu rızka limen yeşâhu ve yaktir. İnnallaha bi ibadihi habirun basir. Cenab-ı Hak diyor, rızkı dilediğine bol verir, dilediğine ölçülü verir, az verir. Kimisini zengin kılar, ağına ve akına. Ve huve ağına ve akına. Yani zengin kılan da odur, fakirlikle kulunu imtihan eden de odur. Ama bunların hepsi bir imtihandır. Dolayısıyla hayatta bu şekilde bir farklılık söz konusudur. Hayatın güzelliği ve imtihan gerekliliğidir bu aynı zamanda. Dolayısıyla mühim olan yaniye-i şakirinden olmak değilse fukara hesabelerinden olmak her halimizin imtihanını başarıyla vermektir. Mühim olan bu. Böyle olunca da kimseyi kıskanmamaya özen göstermek. Şüphesiz Cenab-ı Hakk'ın her tasarrufunda bir hikmet vardır. İnsana verilen bu nimetler her şeyden önce birer imtihan vesilesidir. İnsanoğlunun hamurunda imkan sahibi olmada kendine sınır tanımayacak, şu kadarı bana yeter deme erdemini gösteremeyecek bir temayül de vardır. Hırs vardır, tamağı vardır. Sınırsız bir arzu vardır insanın iç dünyasında. İşte bu noktada insan mahiyeti, sınırları ve yönlendirici etkisi noktasında birbirine çok yakın ama neticede itibariyle sevap ve günah kadar, cennet ve cehennem kadar farklı iki his arasında gelip gider. Artı sonsuz, eksi sonsuz. Eşinde, dostunda, akrabası veya arkadaşları içinde, kısacası toplumdaki herhangi bir insanda arzu edilen bir nimet, bir vasıf gördüğü zaman kişi genellikle iki histen birine kapılır. Birincisi mutlu olur, bu kişiye imrenir, bu nimetlerin ona çok yakıştığını düşünür ve bunların aynısına sahip olmayı temenni eder. Ne güzel, Allah ona ikram etmiş, mübarek eylesin, bereketli eylesin, hayırlı göstersin, elinde kalsın, elinden zayi olmasın diye efendim bunu uygun görür, dua da eder ve kıskanmaz. İşte bu şekilde davranırsa ama ya Rabbi ona verdiğini bana da ver diyebilir. Onu elde etmek için diyelim ki gayret de gösterebilir meşru çerçevede. Bunda problem yok. Bu gıptadır. Ve Efendimiz Aleyhisselam bunu bize tavsiye etmektedir. Ancak Allah ve Resulünün beyanına göre bu hissin dini ve dünyevi amaçlara yönelik olanları arasında da fark vardır. Şimdi Efendimiz Aleyhisselam ne yapıyor? Efendimiz Aleyhisselam daha çok manevi yönde, dini yönde, takva yönünde bir gıptayı bize tavsiye ediyor. Dünyalı malı onda var, senin olsun, onu talep et diye örnek vermiyor Efendimiz Aleyhisselam. Caiz olsa da vermiyor. Allah Resulü'nün beyanına göre bu hissin, gıptanın dini ve dünyevi amaçla yönelik olanlar arasında da fark vardır. Gıptanın dine, dini değerlere, ahiret yönelik olanı özellikle teşvik edilmiş, İnananların bu yönde gayret sarf etmesi istenmiştir. Buna göre kişi din konusunda kendisinden üstün gördüğü kimselere bakmalı, onlar gibi olmaya çalışmalıdır. Ancak bu konuda da ölçü kendisinden daha azına sahip olanlar olmalı. İnsan onlara bakıp Allah'ın kendisine verdiği nimetleri hamd etmelidir. İşte Allah'ın şükredenler, sabır gösterenler hanesine yazacakları bunlardır. Kıymetli dinleyenlerimiz, şüphesiz gıpta konusunda bu ölçüyü tersine çevirmek de ihtimal dahilindedir. Yani kişi dini değerler konusunda kendisinden daha az dikkatli olanlara bakar da kendini onların iyi görürse, bu sebeple ibadet ve taatinde zaman içinde bir zaaf oluşabilir. Nasıl olsa ben iyiyim, durumum iyi. Benden daha böyle aşağıda nice insanlar var. Yani bundan daha iyisi olmaz tarzında kendi ibadetini, kendi halini iyi görebilir. Böyle olunca da ibadetlere karşı bir zaaf oluşabilir. Manevi halinde bir düşüş yaşanabilir. Halbuki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz şöyle buyurmuştur. Kimin kaygısı ahiret olursa Allah onun kalbini zengin kılar. İki yakasını bir araya getirir, işlerini yoluna koyar ve dünya nimetleri onun ayağına gelir. Yeter ki esas kaygımız Allah olsun, ahiret olsun, Allah'ın rızası olsun. Esas himmetimiz, düşüncemiz, niyetimiz, kaygımız bu oldu mu? Cenab-ı Hak bizim bütün dağınıklığımızı toplar, iki yakamızı bir araya getirir, dünyada peşimizden tıpış tıpış gelir diyor Efendimiz Aleyhisselam. Bize öyle bir işin gerçeğini haber veriyor. Ama kimin kaygısı da dünya olursa, birinci sıraya, gündemine dünyayı alırsa, Allah onun fakirliğini iki gözü arasına koyar, fakirlik endişesinden kurtulamaz ve onun iki yakasını bir araya getirmez, dünya nimetlerine ancak nasibini kadar erişir. Orada da yani himmetimiz, endişemiz dünya olunca da sanki dünyadan her istediğimizi alacak mıyız? Hayır. Yine orada ne kadar dünyayı birinci sırada tutsak da, bütün himmetimizi ona yönlendirsek de, yine dünyadan da bizim elimizi geçecek olan Allah'ın takdir ettiğinden başkası değil. Yani ahiret öne aldığınız zaman bize ne kadar dünyalık elimizi geçecekse, ki o zaman daha kazançlı olacağız. Çünkü ebedi hayatı düşünerek iş yapmış olacağız. Yani dünyayı birincisi aldığınız zaman yine aynısı geçecek. Bu kez ahireti kaybedeceğiz. Cenab-ı Hak ayet-i kerimede ne güzel buyuruyor. Estağfirullah. Men kâne yuridül acilete. Kim bu peşin acil dünya hayatını isterse, acelne lehufiye maneşâhu limen nuruydu. Yani oradaki her istediğini de alacak diye bir kuralı yok. Ancak onun talep ettiklerinden istediğimiz miktar, dilediğimiz kimse için istediğimiz kadar onu veririz. Ama onun ahirette bir nasibi olmaz. Ama وَمَنْ كَنَا يُرُدُرُ الْاٰخِرَةَ kim de efendim ahireti isterse, o zaman o yolda mümin olarak sahi ederse hem ahiret mükafatını alır, dünyadan da efendim hiçbir nasibi, hiçbir payı eksik kalmaz. Diye ayet-i kerimede bunlar buyruluyor İsra suresindeki 17-18. ayet-i kerimelerde. Bu inceliğe dikkat çeken Efendimiz Aleyhisselam gıpta edilecek kişilere örnekler de vermiştir. Yani daha çok dini ve manevi yönde bir gıptaya teşvik ediyor Efendimiz Aleyhisselam. Diğerler yani para pul için de aynı şey, yani insanın gıpta etse zararı yok ama Resulullah Aleyhisselam örnek verirken şey, birisi zenginse, elinde mal mülk varsa onun elinden gitmesini istememek şartıyla sen de olmasını isteyebilirsin. Yani bu mümkündür, mübahtır ama Efendimiz bunu örneklendirmiyor. Yani böyle maddi bir şeyi elde etmede gıpta edin tarzında buna teşvik etme Efendimiz Aleyhisselam. Mübah olabilir. Ama Efendimiz gıptaya da hep böyle dini manevi cihetten örnekler veriyor. Ona teşvik ediyor. Çünkü din bunu gerektiriyor. Takva bunu gerektiriyor. Hadis-i şerif şöyle. Ancak iki kişiye gıpta edilir. Bunlar Allah'ın kendisine verdiği malı hak yolunda harcayan kimseyle Allah'ın kendisine verdiği ilim ve hikmete göre karar veren, amel eden ve onu başkalarına öğreten kimsedir. Başkasının elindeki nimetlere karşı kişinin beslemesi gereken hisleri bu şekilde tespit eden Allah Resulü, imrenip aynısını talep etme ve bu konuda gayret göstermenin bir adım ilerisine dikkat çekmiştir. Buna göre kişi onda olan bende de olsa demekle yetinmeyecek, onu takdir etmekle kalmayıp daha fazlasına talip olacaktır. Bu nokta ise, yani diyelim ki adam zengin, cömert, infak ediyor hak yolunda, diyelim ki belli bir miktar malı var. Dedim ki 100 liralık malı var, ondan harcıyor. Yani benim de elimde 100 lira olsun, 100 liraya harcayayım değil. Hayır, onun 100 lira var, benim 1000 liram olsun. O efendim işte 50 lira harcıyorsa ben 500 lira harcarım tarzında böyle. Ya adam ilim sahibi, çok alim, amel ediyor, öğretiyor falan güzel. Ama ve fevke kulli zi'ilmin alim, her bilenin üstünde bir bilen var. En bilense Cenab-ı Hak, dolayısıyla ben daha fazlasını tahsil edeyim, daha fazlasını elde edeyim, daha fazla öğreteyim tarzında daha ileri bir noktaya bunu taşıması gerekir. Bu daha güzeldir. İşte bu nokta ise münafese, yani hayırlı şeylerde birbiriyle yarışma noktasıdır. Nitekim iyi insanların ahirette karşılayacakları nimetleri anlattıktan sonra Allah Teala فَلْيَتَنَافَسِلْ مُتَنَافِسُونَ Cenab-ı Hak işte iyiler, ebrar cennettedir. Onlar sahip oldukları nimetlerden dolayı yüzleri parıl parıldır. Orada Cenab-ı Hak onlara şey efendim karşılıklı otururlar. Cennet manzaralarını seyrederler. Cenab-ı Hak onlara şey sonu misk olan cennet şarabı ikram eder. Teslimden içirilir diye böyle cennetliklerin elde edeceği nimetler sayıldıktan sonra فَبِذَٰلِكَ فَلْيَتَنَافَسِ الْمُتَنَافِسُونَ Yarışanlar işte bunun için yarışsınlar. Ne için yarışsınlar? Cennette daha iyi, daha yüksek bir makamda ve nimet içinde olmak için yarışsınlar buyurmaktadır Cenab-ı Hak. Yine ayet-i kerimede ey müminler siz hayır işlerinde yarışın. Yani فَسْتَبِقُلْ hayrat veya يُسَارِعُنَ فِي الْخَيْرَاتِ onlar hayırlı işlerde birbiriyle yarışırlar, öne geçmeye çalışırlar ki Cenab-ı Hak onlar için de sabikun buyuruyor. Yani وَالسَّابِقُنَ السَّابِقُنْ اُلَٰيكَ الْمُقَرَّبُونَ فِي جَنَّةِ النَّعِيمِ kimdir sabikun? Yarışanlar demek, öne geçenler demek. Nerede? Cenab-ı Hakk'ın emirlerini yapmada, yasaklarını kaçınmada, Cenab-ı Hakk'ın rızasını tahsilde hep daha öne geçmeye gayret gösteren insanlar. Öyle hayır da öne geçmeye çalışırsan tabi Cenab-ı Hakk'ın rızasına ermede de cennet nimetlerinin daha üstüne nail olmada da öne geçme hakkını elde etmiş oluruz. Dolayısıyla ey müminler siz hayır işlerinde yarışın buyururken bir taraftan talep edilmesi gereken şeyler noktasında mutlak iyiye, güzele ve sonsuz olana işaret etmiş, diğer taraftan da başkasında görülen bir güzelliğin aynısıyla yetinmemeyi, daha fazlası için yarışmayı da burada Cenab-ı Hak bizi teşvik etmektedir. Yani burada başkasının durmasını, hele hele gerilemesini istemek yoktur. Aksine o nereye ulaşırsa ulaşsın, onu geçme azmi vardır. Hatta bu açıdan düşünüldüğünde muhatabın daha çok ilerlemesi, daha fazlasına sahip olması tercih edilir. Çünkü ferdin hedefi gıpta ettiği kardeşinin ilerisine geçmektir. Yoksa yani o geri kalsın değil ama ben daha ileri gideyim. Hatta bu manevi şeylerde İhsar olmaz. Manisilerde böyle fedakarlık olmaz. Mesela diyelim ki camiye geldik. Birinci saf boş diyelim ki. Biz erken geldik. Birinci safın faziletini biliyoruz. Hele imamın arkası, eğer imamın arkasında duracak bir halimiz varsa, yani kıraatimiz, bilgimiz, hafızlığımız, yani orada imama bir şey olduğu zaman onun yerine geçip namaz kıldıracak halimiz varsa ve oraya geçecek bizden daha bu işe uygun birisinin gelme ihtimali de yoksa imamın arkasında durabiliriz. Ama yani orada hafız efendiler gelecekse, bizim halimiz de biraz düşükse, yani kıraatimiz falan da çok uygun değilse, orada imamın arkasına geçmeye noktasında biraz fedakarlık yapmakta fayda vardır. Ama ne olur? Yani ön safta imama da yakın yerde boş yer varsa orada oraya geçmeliyiz, oraya oturmalıyız. Ben gitmeyeyim, başkası gelsin gitsin, o sevap o alsın tarzında bir şey uygun görülmemektedir. Orada kul ne yapacak? Ayet-i kerime siz yarışın diyor. Siz ona geçin diyor. Siz diyor hayırda yarışın diyor. Siz Cenab-ı Hakk'ın rızası daha öne geçmeye gayret gösterin dediğine göre orada geri durmak ve dine de, şeriate de, akla da uygun olmadığı buradan anlaşılmış oluyor. Nitekim sevgili Peygamberimiz Aleyhisselam ancak şu iki kişiye gıpta edildi diye başladığı hadisin başka bir varyantında kendisine Kur'an ilmi veren kimseye gıpta eden kişinin eğer bu adama verilenin bir benzeri bana da verilseydi onun yaptığını ben de yapardım. kendisine mal verilen kimseye gıpta eden kişinin de eğer bu adama verilen bir benzeri bana verilseydi ben de onun yaptığını yapardım şeklinde gıpta ettiğinden de söz edilir. Yani gıpta ediyor ama aynı zamanda onun niyetini izhar ediyor. Bu mal bende de olsa bu kadar zengin, cömert olurdum. Bu ilim bende olsa ben de aynısını yapardım diye. Bir de bu içimizde taşıdığımız bu gıpta ve niyetin ısrar edilmesi ilgili Efendimiz bir başka hadiste de bunu açıkça ifade ettiğini görüyoruz. Bir başkasında gördüğü güzel bir vasıf veya arzulan bir nimet karşısında kişinin gösterebileceği ikinci tepki ise üzüntüdür. Onda var ama bende yok şeklindeki çekememezlik ile başlayan bu tavır eğer hemen gıpta veya hayırda yarışma şeklinde dönüştürülemezse bu üzüntü hali kısa sürede bende yoksa onda da olmasın hissine dönüşüverir. Bunun da bir adım ilerisinde başka kimse değil sadece bende olsun aşaması vardır. İşte bu his hasettir. Zararlı olan da bu duygudur. Yani olmasın, elinden gitsin, yok olsun ama bende olsun. Hiç kimse de olmasın, bende olsun tarzında. Artık o hasedin de zararlı olan kısmının da dereceleri var. Yani daha kötüsü daha kötüsü de olabilir. Tıpkı bir hastalığın daha da ağırlaşması gibi. Yani bir diyelim ki ağrımızın daha şiddetlenmesi veya başka bir kalıcı bir hastalığın günden güne daha da artıp vücudu zafiyete uğratması gibi bu kalbi hastalıklarında daha kötüsü, daha kötüsü, daha ileri seviyede olanı hatta kanser haline geleni de olabilir. Allah Teala insanda var olan haset duygusunun ve üstünlük yarışının hayırlı şeylerde ve iyi yönde olması gerektiğini işaret etmektedir. Diğer taraftan haset duygusunun veya bu duyguya hizmet edecek çabanın istenmeyen sonuçlar olabileceğine dikkat çekerek kesin bir uyarıda da Cenab-ı Hak bulunmaktadır. Ayet-i Kerime şöyle: "Em yahsudûnen nâse alâ mâ ta'amullâhu min fadlih." Yoksa onlar Allah'ın lütfundan verdiği şeyler için insanlar haset mi ediyorlar? Hatta daha net ve kesin uyarılarda da bulunur. Allah'ın sizi birbirinizden üstün kıldığı şeyleri başkasında olup da sizde olmayanı kıskanarak arzulamayın. وَلَا تَتَمَنَّوْ مَا تَدَّلَ اللّٰهُ بِهِ بَعْضُكُمْ عَلَى بَعْضٍ. Yani sende yok, başkasında var. Niye onda yok, bende yok? Tarzında elde edemeyeceğin bir şeyi de lüzumsuz yere üzüntü çekerek temenni etmenin de bir anlamı olmadığını Yüce Rabbimiz bu ayet-i kerimede dile getirmektedir. Kıymetli dinleyenlerimiz, tabi haset konusu biraz daha uzun bir konudur. İlgili ayet-i kerime, hadis-i şerifler, Efendimiz hayatından, tavsiyelerinden örnekler. İnşallah yine bu konuya bir diğer programa davet edeceğiz. Cenab-ı Hak bizleri her türlü menfi duygulardan, kalp hastalıklardan muhafaza buyursun. Özellikle de böyle hem kendimize hem başkasına zarar verecek boyuttaki hasetten muhafaza edesin ama bizi hayra teşvik edecek güzel duyguları gıpta bulanan bir tanesi ona da Cenab-ı Hak gönlümüze ikram ve ilham eylesin diyor. Hepinizi hürmetle muhabbetle Allah'a emanet ediyorum.